Merhaba, ben Safa Kalender. Bugün sizlerle roman ve öykü denilince dünya edebiyatında ilk akla gelen isimlerden biri olan Tolstoy'dan bir hikaye paylaşacağım. Bu hikayenin adı Ateşi Kıvılcımken Söndürmeli. Bu hikayeyi her ne kadar yetişkinlere yönelik yazmış olsa da Tolstoy, aynı zamanda çocuklara yönelik bir masal olarak da dinleyebiliriz. Çünkü hem olay örgüsüyle hem de aynı zamanda yetişkinlere vermek istediği mesajla tam muhteşem bir hikaye. Ateşi kıvılcımken söndürmeli. Öyleyse lafı fazla uzatmayalım ve hikayeye geçelim. Eski zamanlarda bir köyde Ivan Şerbakov adında bir köylü vardı. Hali vakti gayet yerindeydi. En güçlü kuvvetli zamanıydı, köyün en çalışkan adamlarından biriydi. Üç oğlu vardı bu adamın. Oğullarından biri evli, diğeri ise nişanlıydı. Yeni yetişmekte olan üçüncü oğlu, tarlada atların peşinde çift sürmeye henüz yeni yeni başlıyordu. Ivan'ın ihtiyar karısı, ev işlerini iyi çekip çeviren, akıllı ve becerikli bir kadındı. Büyük gelin de aynı şekilde uslu ve çalışkandı, aklı başındaydı. Ailenin geçimi gayet yerindeydi. Ev halkı içerisinde çalışmayan sadece bir kişi vardı, o da Ivan'ın ihtiyar ve yatalak olan babasıydı. 7 yıldır nefes darlığı hastalığı yüzünden öylece yatıyordu adamcağız. Ivan'ın kendilerine yetecek kadar hayvanı vardı. 3 at, 1 tay, 1 danalı inek, 15 tane de koyun vardı. Kadınlar hem ev halkının çamaşırlarını dikiyorlar hem de tarlada gün boyunca çalışıyorlardı. Erkeklerse herkes kendi işiyle meşguldü. Ekmek için kullandıkları buğday yetişip artıyordu bile. Yetiştirdikleri yulafı satarak hem vergileri ödüyorlar hem de kendi masraflarını karşılıyorlardı. Bu durumda Ivan'ın ailesi rahat rahat yaşayabilirdi. Fakat yan yana komşu bulundukları Gordey Ivanov'un oğlu Topal Gavrilo ile aralarında bir geçimsizlik, bir hamaset başlamıştı. İhtiyar Gordey'in hayatta olduğu ve Ivan'ın babası da evi idare ettiği sularda bu iki komşu güzel güzel geçinip gidiyordu. Kadınlara elek veya kova, erkeklere çuval veya derhal değiştirilmesi gereken bir araba lastiği lazım olunca iki tarafta birbirine elinden geldiği kadar yardım ediyordu. Birisinin danası diğerinin harman yerine girince ötekiler dana sahibi komşuya sadece hayvanı al götür, biz henüz harmanı kaldırmadık diyiverirlerdi. Hayvanı bile bile saklamak, harmanda veya ambarda kilit altına alınmak, birbirlerine kara çalmak gibi şeylere asla tenezzül etmezlerdi. İhtiyarlar günlerini böyle geçirmişlerdi. Fakat evin idaresi oğullara geçince işin rengi artık yavaş yavaş değişiverdi. Hiç yoktan birden bir konu çıkıverdi. Ivan'ın gelininin tavuğu erkenden yumurtlamaya başlamıştı. Genç kadın paskalya yoğurtusu için yumurta biriktirmeye karar verdi. Her gün ambara gidiyor, sandıktan yumurtayı alıp saklıyordu. Günün birinde çocuklar tavuğu ürküttüler, tavuk da çit üzerinden uçup komşunun avlusuna atlayıverdi. Orada yumurtladı. O sırada kulübede bayram temizliği yapmakta olan genç kadın, tavuğun sesini duyduysa da sonra alırım diyerek pek umursamadı. Akşamleyin ambara uğradı, yumurtanın sandıkta olmadığını gördü. Acaba onlar mı aldı diye kaynanasına kaynına sordu, onlar da almadıklarını söylediler. Küçük kayne Taraska ona şunları anlattı. Senin tavuk komşunun avlusuna yumurtladı. Orada gıdakladığını, sonra da dönüp geldiğini gördüm. Genç kadın gözlerini yumup horozun yanına çökmüş olan tavuğa baktı, sanki ona nereye yumurtladın diye sormak istiyordu. Hayvan cevap verecek değildi ya tabii. Bunun üzerine kalkıp komşusunun evine gitti. Onu ihtiyar kadın karşıladı. ''Ne istiyorsun kızım?'' diye sordu. ''Benim tavuk sizin avluya girmiş, acaba buraya mı yumurtladı nine?'' ''Tavuğun yüzünü bile görmüş değiliz. Bizim tavuklar çoktan beri yumurtluyorlar. Biz kendi yumurtalarımızı biriktiriyoruz. Başkalarının yumurtasına filan ihtiyacımız yok. Kızım biz başkalarının bahçelerinden yumurta çalmaya çıkmıyoruz.'' Genç kadın kızdı. Ağır bir söz söyledi. Komşu kadın da ona cevap olarak birkaç bir şey söyledi. Derken kendi aralarında birden tartışmaya başladılar. O sırada sudan dönmekte olan Ivan'ın karısı da kavgaya karıştı. Dışarı çıkan Gavrilo'nun karısı olmuş olmamış bir takım hikayeleri sayıp dökerek komşularına bir sürü söz söyledi. Gürültü arttıkça arttı. Herkes bütün gücüyle bağırıyor, kimin ne dediği pek de anlaşılmıyordu. ''Sen şusun, sen busun, sen hırsızsın, pis kadının birisin, ihtiyar kaynatanı açlıktan öldürüyorsun, sen dinsizsin.'' diye birbirlerine söylenmedik kötü söz bırakmamışlardı. ''Ya sen? Sen de dilencinin birisin. Eleğimi çalıp yırtmadın mı? Bizim sırığımızı da aşırdın. Geri versene.'' Sırığı kapmak için üzerine atılırken suyu döktüler. Başörtülerini yırttılar. Saç saça, baş başa kavgaya tutuştular. Bu sırada tarladan dönen Gavrilo da karısının tarafını tutup kavgaya dahil oldu. Ivan'la oğlu da evden koşa koşa geldiler ve kavgaya giriştiler. Ivan güçlü kuvvetli bir adamdı. Oradakileri sağa sola ittirerek gidip Gavrilo'nun sakalından yakaladı, bir avuç kıl kopardı. Bereket versin ki halk yetişip onları ayırmıştı. İşte aralarındaki geçimsizlik ve husumet böylece başlayıverdi. Gavrilo sakalından koparılmış kılları bir kağıda sarıp ''Ben sakalımı şu çil suratlı Ivan koparsın diye uzatmadım ya'' diyerek doğruca bucak mahkemesinin yolunu tuttu. Karısı da herkesin önünde övünüyor, Ivan'ı mahkum edip Sibirya'ya yollatacaklarını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Aralarındaki düşmanlık böylece gün geçtikçe biraz daha artıyordu. Ocağın başında yatan yatalak ihtiyar, onlara daha ilk günden beri barışmalarını söylüyor, ''Hiç yoktan kavga çıkardınız. Düşünün bir kere, bir yumurta yüzünden birbirinize düşüyorsunuz. Yumurta değil mi? Belki de çocuklar almıştır. Ne değeri var canım? Herkesin kısmetini Allah verir. Biri sana kötü söz söyledi mi kızmayacaksın. Ona iyi konuşmayı öğreteceksin. E kavga ettiniz de ne oldu sanki? Görülmemiş bir şey değil ya bu. Haydi gidin de barışın. Dargınlığı uzatırsanız daha kötü olur.'' Gençler ihtiyarın saçmaladığını zannederek pek de aldırış etmediler. Ivan komşusuyla barışmayı kabul etmedi. ''Onun sakalını ben yolmadım. O kendisi bile bile çekip kopardı. Üstelik onun oğlu benim düğmelerimi kopardı, gömleğimi yırttı, bak işte.'' dedi. Ivan da gidip mahkemeye başvurdu. Davalarına hem sulh mahkemesinde hem de bucak mahkemesinde bakılmaya başlandı. Bu sıralarda Gavrilo'nun arabasının önünü arkaya bağlayan tahtası kayboldu. Kadınlar, ''Tahtayı Ivan'ın oğlu çalmıştır. Onu geceliğin pencereden geçip arabaya yaklaşırken gördük.'' dediler. Başka bir akraba kadın da o tahtayı Ivan'ın oğlunun götürüp meyhaneciye sattığını iddia etti. Haydi yine mahkemeye. İki komşunun evlerinden ve bahçelerinden her gün kavga gürültü durmak bilmedi. Çocuklar da büyüklerden öğrendikleri küfürleri, hakaretleri birbirlerine söylemeye başladılar. Kadınlar ırmak kenarında çamaşır yıkarlarken karşılaşınca ellerinden çok çeneleri çalışıyordu. İlk önce erkekler birbirlerine iftira ettikleri halde sonraları gerçekten bile bile çalmaya başladılar. Kadınları, çocukları da fitlediler. Hayat günden güne çekilmez bir hal almaya başladı. Ivan Şerbakov'la Topal Gavrilo gerek köy ihtiyar heyetinde gerek bucak ve sulh mahkemelerinde sürekli birbirlerine dava ederek herkesi bıktırıp usandırdılar. Ya Gavrilo Ivan'ı yahut Ivan Gavrilo'yu bir cezaya çarptırıyordu. Birbirlerine ne kadar fenalık ederlerse düşmanlıkları da kendi aralarında o kadar artıyordu. Köpekler boğuşurlarken birbirlerini ne kadar çok ısırırlarsa o kadar kızarlar. Bu sırada bu köpeklerden birisini arkadan bir sopa vursanız öteki köpek ısırdı sanarak öfkesi bir kat daha artar. Köylüler de tıpkı bu iki köpek gibiydi. Mahkemeye başvuruyorlar, birisi diğerine bir ceza giydirdi mi, bu sefer de düşmanlığı bir kat daha artmış olan öteki, ''Bekle, sen görürsün, bak bunun acısını nasıl burnundan fitil fitil getireceğim.'' diye diş bileyip duruyordu. Böylece kavga tam 6 yıl boyunca devam etti. Yatalak ihtiyar durmadan öğüt veriyor, ''Çocuklar, evlatlarım.'' diyordu, ''Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz, kavga edeceğinize, işinize, gücünüze baksanıza. Daha iyi olur. Bırakın şu eski hesapları, kitapları. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir.'' İhtiyara yine kulak veren olmadı. Düşmanlığın 7. yılında bir düğünde Ivan'ın gelini Gavrilo'ya halkın önünde açıktan açığa çok ağır bir şekilde hakaret etti. Onun atları çalarken nasıl yakalandığını anlattı. Zaten sarhoş olan Gavrilo'nun gözünü şiddet ve hiddet bürüdü, kadına öyle bir yumruk patlattı ki zavallı tam bir hafta boyunca yataktan kalkamadı. Üstelik hamileydi de. Bu vaziyet adeta Ivan'ın ekmeğine yağ sürdü. Onu sevindirdi, gidip sorgu hakimine şikayet etti. Artık komşusundan kurtulacaktı. Onu ya hapsedeceklerdi ya da muhtemelen Sibirya'ya süreceklerdi. Daha doğrusu o öyle düşünüyordu. Ama bu konudaki bütün ümitleri boşa gitti. Bundan da fazla bir sonuç alamadı. Kadını muayene ettiler, iyileşmiş, artık yataktan kalkmıştı. Ortada mahkemeyi ilgilendirecek bir delil bulunmadığı için sorgu yargıcı davayı geri çevirdi. Ivan bu sefer de sulh mahkemesine başvurdu. Orası da işi bucak mahkemesine havale etti. Ivan bucaktan sağa koştu, sola koştu, didindi, uğraştı, başkana, katibe şarap içirdi, sonunda Gavrilo'ya meydan dayağı cezası verdirebildi. Mahkeme katibi kararı okudu. Gereği düşünüldü. Köylü Gavrilo Gordey, bucak idaresi huzurunda sırtına 20 değnek vurulmak suretiyle cezalandırılacaktır. Ivan, karar okunurken nasıl karşılayacak diye Gavrilo'ya bakıyordu. Kararı dinledikten sonra Gavrilo'nun yüzü ağardı, adeta kireç gibi oldu. Kendini sofaya güç attı. Ivan da arkasından çıktı. Atlarını almaya gidiyordu. Ivan yolda giderken Gavrilo'nun, ''Varsın o bana değnek vurdursun, sırtımı yaktırsın. Dur bakalım onun da nesi yanacak?'' diye konuştuğunu işitti. Bu sözleri duyar duymaz hemen geri dönüp mahkeme salonuna girdi. ''Sayın yargıçlar, evini yakacağım diye bana gözdağı veriyor. Şahitlerim de var.'' Gavrilo'yu geri çağırdılar. ''Sen böyle bir şey söyledin mi?'' diye onu sorguya çektiler. Gavrilo, ''Hayır'' dedi, ''ben bir şey söylemedim. İstediğiniz kadar dövebilirsiniz. Madem ki size yetki verilmiş, öyle görünüyor ki yalnız ben haksızlığa uğrayıp eziyet çekeceğim. O da aklına eseni yapmakta serbest kalacak.'' Gavrilo bir şeyler daha söylemek istedi fakat beceremedi. Dudaklarını ve yanaklarını bir titreme aldı. Yüzünü duvara döndü. Onun bu halini gören yargıçlar şaşırdılar. Gerçekten komşusuna veya kendine bir fenalık yapmasından korktular. İhtiyar yargıç, ''Beni dinleyin kardeşler. Sizin için tek çıkar yol barışmaktır. Gavrilo, sen bir kadını dövmekle sanki iyi bir şey mi yaptın? İyi ki onu Allah korudu, canını almadı. Yoksa bir katil olacaktın. Beğendin mi yaptığını? Gel sen hatalı olduğunu itiraf et. Yarı beline kadar önünde eğil, onu selamla. O da seni affetsin. Biz de kararımızı değiştirelim böylece.'' Mahkeme katibi itiraz etti. ''Bu kanunsuz bir iş. 117. maddeye göre iki tarafta barışmayı kabul etmemişti. Esasen karar verilmiş bulunuyor. Bu karar tasdik edilmelidir.'' Yargıç, katibi dinlemedi. ''Kes artık.'' dedi. ''Laf yok. Birinci maddede Allah'ı unutmamalı. Allah barış emrediyor.'' Yargıç boş yere köylüleri barıştırmaya uğraştı ama yine bir neticeye ulaşamadı. Gavrilo, ''Ben 49 yaşına gelmiş, oğlunu evlendirmiş bir insanım. Ömrümde dayak nedir görmedim. Şimdi şu Vanka beni meydan dayağına çektirmek istiyor. Bir de kalkıp ben ondan af dileyecekmişim. Hayır, hayır, hayır, istemiyorum. Yeter artık. Bunun acısını Vanka'dan çıkarmazsam bana da Gavrilo demesinler.'' dedi. Yine Gavrilo'nun sesi titredi, kısıldı. Dönüp salondan çıktı. Bucaktan eve kadar 10 verslik bir yol vardı. Ivan eve geç kaldı. Atı arabadan çözdü, yerine götürdü. Ev bomboştu, kimsecikler yoktu. Çocuklar tarlada, kadınlar hayvan yanındaydı. Onları toplayıp getirmeye gitmişlerdi. Ivan PK'ye çöktü, düşüncelere daldı. Mahkeme kararı okunurken Gavrilo'nun nasıl sarardığını, yüzünün nasıl kireç gibi bembeyaz olduğunu gözlerinin önüne getirdi. Canı sıkıldı. Şayet kendisine bir ceza verilirse ne kadar kızacağını düşündü. Gavrilo'ya acıdı. Tam bu sırada ihtiyar babasının öksürüğünü işitti. İhtiyar büyük bir güçlükle yatağının üzerinde döndü, ayaklarını aşağı sarkıtıp yere indi. Sonra sürüklenerek gidip bir peykeye oturdu. Bu kadarcık hareketten bile fazlasıyla yorulmuştu. Öksürmeye başladı. Sonra da masaya dayanarak ''Ne oldu, mahkum ettiler mi?'' diye sordu. Ivan ''20 değnek'' dedi. İhtiyar başını salladı. ''Ivan, fena yapıyorsun, çok fena. Ona değil, kendine fenalık yapıyorsun. Onun sırtını kırbaçlatınca senin eline ne geçecek sanki?''
''Bu ona iyi bir ders olur. Bir daha yapmaz.''
''Bir daha ne yapmayacakmış bakalım? Sanki onun yaptıkları seninkinden daha mı yanlış?''
''O bana bir şey yapmadı mı? Daha ne yapacakmış? Az kalsın kadını öldürecekti. Şimdi evi yakacağım diye gözdağı veriyor. O bunları yapsın, ben de gidip önünde eğileyim, öyle mi? İhtiyar iç çekti. İvan dedi, sen her yere gidiyorsun, geziyorsun. Bense yıllardır yatakta yatıyorum. Aslında her şeyi sadece ben görüyorum. Sen babanın bir şeyden haberi yok sanıyorsun. Hayır oğlum, hayır. Sen bir şey görmüyorsun. Nefret senin gözlerini kör etmiş. Başkalarının kusurunu deve gibi gözlerinin önünde büyütüyor, kendi kusurunuysa iğne yapıp yakanda gizliyorsun. Ne dedim bakayım? O fena mı hareket ediyor? Eğer fena hareket eden yalnız o olsaydı, ortada fenalık diye bir şey kalmazdı. İnsanlar arasında kötülük bir kişinin yüzünden mi çıkar? Kabahat kimde? Ölende mi, öldürende mi? Yok, hem ölende hem de öldürende derler. O da suçlu, sen de suçlusun. Sen yalnız onunkini görüyor, kendininkini görmüyorsun. Yalnız o kötü olsa da sen iyi olsaydın, bütün bunlar başınıza gelmezdi. Onun sakalını yolan kim? Ot yığınını çalan kim? Onu mahkeme mahkeme koşturan kim? Sen sadece onu suçlu çıkarıyorsun. Halbuki kötü olan asıl kendinsin. İşte felaket tam olarak burada. Oğlum ben böyle yaşamadım. Sana böyle kötü şeyler öğretmedim. Ben onun babasıyla böyle geçinmezdim. Biz iyi komşular gibi yaşardık. Unları bitince karısı bana gelir, Fırım amca biraz un verir misin der, ben de ambara git, istediğin kadar al götür derdim. Atları getirecek kimseleri yoktu, ben sana haydi Vanka, komşumuzun atlarını bir getiriver bakalım derdim. Bizde bir şey eksik olunca gidip onlardan ister, Gorday amca sizde şu var mı, bu var mı diye sorardın. O da elbette ki var diyerek istediğini verip seninle gönderirdi. İşte biz böyle dostça yaşamıştık. O zamanlar sizin de rahatınız yerindeydi. Peki ya şimdi? Az önce bir asker Pelevne Savaşı'ndan söz ediyordu. Sanki sizin kavganız bu savaştan daha mı şiddetli? Sizinkisi de hayat mı? Üstüne üstlük bir de günaha giriyorsunuz. Sen ailenin başısın. Her şeyden sen sorumlusun. Kadınlara veya çocuklara kavgadan, küfürden başka ne öğrettin? Az önce küçük Taraska, Arina teyzeye nasıl da küfrediyordu. Annesi de sadece dinleyip gevrek gevrek güldü. Bu güzel bir şey mi Allah aşkına? Bunun sorumluluğu sana ait. Bunu bilmelisin. Elini vicdanına koy. Böyle yaşanır mı? Sen ona bir küfret, o sana iki, o sana bir yumruk atsın, sen ona iki yumruk. Böyle şey olmaz. İsa bize böyle mi yol göstermişti? Sana birisi küfrederse sen karşılık vermeyeceksin. Elbette bir gün o adamın da vicdanı sızlar ve yaptığından pişman olur. İsa bize böyle öğretti. Anlıyor musun evlat? Sana birisi tokat atarsa öteki yanağını çevireceksin. İsterse bir daha vursun. Onun da vicdanı vardır. Vicdan azabını bilir. İsa işte bize böyle öğretti. Gururlanmayı, kibirlenmeyi, insanlara haset etmeyi değil. Neden susuyorsun? Söylediklerim doğru değil mi? İvan susuyor ve sadece babasını dinliyordu. İhtiyar şiddetli bir öksürükten sonra zorca kendine gelerek devam etti. İsa'nın bize kötü şeyler mi öğrettiğini sanıyorsun? O daima bizim için, iyi olmamız için uğraştı. Sen önce kendi hayatına bir bak. Aranızdaki bu kavgadan önce mi daha rahat yaşıyordun, yoksa şu anda mı? Mahkemeye git, bucağa git, oraya buraya git, bir sürü para harca, bir hesapla bakalım. Oğulların büyüdüler, şimdiye kadar çoktan işlerini büyütmüştün, fakat elinde para bırakmıyorsun ki. Peki niçin böyle? Hep aynı sebepten tabii ki. Senin kibrin yüzünden. Çoluk çocuğunla tarlaya gidip çalışacağına, mahkemelerde, şurada burada oyalanıyorsun, para harcıyorsun. Sonunda sürüp ekmezsen, sonra ne biçeceksin bu tarladan? Bu yıl yulaf yok, niye? Ekmek için vakit bulamadın ki. Şehre gidip gelmekten işine mi bakabildin? Peki o kadar mahkemeye gittin de, eline ne geçti? Düşmanlıktan başka ne kazandın? Yok oğlum yok, bu işlerin sonu yok, sen kendi işine bak. Tarlanda ailenle çalış. Böylelikle hem Allah'ın emrine uymuş hem de işlerini zarara uğratmamış olursun. Şu dünyada ağız tadıyla hayırlı bir ömür sürersin. İvan susuyordu. Bana bak Vanka, şu ihtiyar babanı dinle. Hemen arabanı hazırla, gidip bütün şikayet dilekçelerini geri al. Sabaha doğruca Gavrilo'ya git. Onunla güzelce barış. Evimize davet et, yemek yiyelim. Yarın mübarek bayram, Meryem'in doğum günü. Semaverin ateşini yakarsın, bir şişe de vodka çıkarırsın, bütün dargınlıklarımızı unutur gideriz böylece. Bu kararını karına ve çocuklarına da söyle. İvan derin bir iç çekti. İhtiyarın sözlerinin doğru olduğunu biliyordu. Birdenbire rahatlayıp kuş gibi hafiflediğini hissetti. Ancak bu işi nasıl yapacağını, nasıl barışacağını bir türlü bilemiyordu. İhtiyar sanki içini okumuş gibi, ''Haydi Vanka'' dedi, ''git ve bu işi daha da uzatma. Ateşi kıvılcımken söndürmeli. Sonra yangının önünü alamazsın.'' Değerli dinleyenler, eğer bizi YouTube'da dinliyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer diğer mecralarda dinliyorsanız hesabımızı takip etmeyi unutmayın. İhtiyar birkaç şey daha söyleyecekti fakat söyleyemedi. İçeriye doluşan kadınlar vır vır konuşup gürültü çıkarmaya başlamışlardı. Onların olanlardan haberi vardı. Gavrilo'nun değnek cezası aldığını ve evlerini yakmak için tehditler savurduğunu biliyorlardı. Bütün bunlara bir de kendi marifetlerini ekleyip Gavrilo'ların kadınlarıyla nasıl kavga ettiklerini anlatıp durdular. Anlattıklarına bakılırsa Gavrilo'nun gelini sorgu yargıcını ileri sürerek onları korkutmak istemiş. Sorgu yargıcı Gavrilo'nun tarafını tutacakmış, işleri değiştirecekmiş. Köyün öğretmeni ise İvan'ın aleyhine çara ikinci bir dilekçe daha hazırlamış. Bu dilekçede ise arabadan çalınan tahtayla bostan meseleleri anlatılıyormuş. Bundan sonra tarlaların yarısı Gavrilo'ya verilecekmiş. İvan, kadınların bu anlattıklarını dinleyince barışmaktan vazgeçti. Ev reisinin işleri biter mi hiç? İvan kadınlarla konuşmayı bırakıp dışarı çıktı, önce harman yerine sonrasında da ambara uğradı. İşlerini bitirip dönmeye hazırlandığında güneş batıyor, oğulları da tarladan dönüyorlardı. İvan onları karşılayıp işlerin nasıl gittiğini sordu, takımları yerleştirmelerine yardım etti. Hamutu tamir edebilmek üzere bir kenara bıraktı, sırıkları ambara götürmeyi düşündü fakat hava karardığından ertesi güne bıraktı. Hayvanların yemini verdi. Gece otlatmak için taras kağıtları dışarı çıkaracaktı. Onun için büyük kapıyı açık bıraktı. Sonra da kapıyı kilitledi. Artık yemeği yiyip yatmalı dedi kendi kendine. Tamir edilecek hamudu alıp içeri girdi. Gavrilo'yu da babasının dediklerini de unutmuştu. Fakat sofraya oturur oturmaz çitin arkasından komşusunun sesi geldi. Gavrilo kısık bir sesle birisine küfrediyor, ''Cehennemin dibine kadar yolu var, gebertmeli onu.'' diyordu. Bu sözleri duyar duymaz İvan'ın yüreğine bir ateş düştü. Gavrilo'nun bütün küfürlerini dinleyip odaya girdi. Ateş yaktılar. Gelin yün eğiriyor, karısı sofrayı kuruyor, büyük oğlu çarık dikiyor, ortancası kitap okuyor, Taraska da gece hayvan otlatacağı için hazırlığını yapıyordu. Bu küçücük yuvanın içinde her şey iyi, güzeldi fakat bir de şu belalı, kavgacı komşuları olmasa... İvan öfkelenmişti. Kediyi sedirden fırlatıp attı. Tekne yerinde değil diye kadınlara fırça attı. Sinirinden ne yapacağını bilemiyordu. Oturup hamudu tamir etmeye koyuldu. Fakat Gavrilo'nun mahkemedeki tehditleri ve az önce kısık sesle söylediği gebertmeli onu sözü hiç aklından çıkmıyordu. İhtiyar kadın Taraska'nın yemeğini hazırladı. Taraska yemeğini yedi, üstünü giydi ve ekmeğini de alarak dışarıya çıktı. Dışarısı oldukça karanlıktı ve şiddetli bir şekilde rüzgar esiyordu. İvan, oğlunun ata binmesine yardım etti, arkasında kalan diğer atlara bağırdı. Taraska'nın at üstündeki ırgalanışı ve köyün diğer çocuklarına katılışını seyretti. Kapının önünde durdu. Gavrilo'nun, ''Ben ona gösteririm bana değnek vurdurmayı, bakalım onun neresi yanacak?'' diye humurdanması kulağında yankılanıp duruyordu. ''Deli herif, kendi canına da acımayacak. Ortalık kurak, üstelik rüzgar da var. Arka taraftan gizlice yanaşıp ateşleyiverir, sonra da kaçar.'' Yakacak hepimizi bu katil. Hem sonunda kendini temize de çıkarır. Bir elime geçse derhal temizleyeceğim. Bu fikir bir anda İvan'a çok cazip geldi. Kulübeye dönmedi. Sokağa çıkıp köşeyi döndü. Ve şöyle bir dolaşayım avlunun etrafında ne var ne yok bir bakalım diyerek ağır ağır yürümeye başladı. Köşeyi döner dönmez çitin öbür tarafında bir şey görünüp kayboldu. İvan hemen dikkat kesildi. Her tarafta derin bir sessizlik vardı. sadece rüzgar asma yapraklarını oynatıyor, sapları hışırdatıyordu. Önce karanlıkta görmeyen gözleri yavaş yavaş alışmaya başladı. Artık her yeri iyice görebiliyordu. Durup dikkatli bir şekilde baktı. Kimsecikler yoktu. İvan, "Galiba bana öyle göründü. Fakat ben yine de çitin etrafını bir dolaşayım," dedi ve yoluna devam etti. Ambar duvarı boyunca yürüdü. Yere parmak uçlarıyla basıyordu. Köşeye vardı, öbür tarafa doğru baktı, çitin yanı başında bir şeyin parladığını gördü yine. Yüreği hop etti. Hemen orada durakladı. O an aynı yerde bir şeyin daha şiddetle parladığını fark etti. Orada çömelmiş bir adam vardı. Sırtı kendinden yana dönüktü ve başında da şapkası vardı. Elindeki sap demetini tutuşturuyordu. İvan'ın kalbi güp güp atmaya başlamıştı. Alelacele yürüdü. Heyecandan kendi ayaklarını bile hissetmiyordu. Artık elimden kurtulamaz, suçüstü yakalayacağım onu diye düşünüyordu. İvan daha yaklaşmamıştı ki küçük bir ateş aniden parlayıp büyüyüverdi. Çatının altı, ardından üst kısmı tutuşup alev aldı. Gavrilo iyice aydınlandı. İvan topal herifin üstüne vahşi bir hayvan gibi atıldı. Her tarafını bağlarım, kaçamaz artık diye düşünüyordu. Fakat onun ayak sesini duyan topal başını çevirdi. Ondan hiç beklenmeyecek bir atiklikle çitten atlayıp tavşan gibi koşmaya başladı. İvan da ''Kaçamazsın!'' diye bağırarak üzerine atladı. Yakasından tutmaya çalıştı. Fakat Gavrilo kurtuldu. Eteğini kaptı, etek yırtıldı. İvan yere kapaklandı. Hemen ayağa kalkıp ''İmdat! Yakalayın şu herifi!'' diye bağırarak peşinden koşmaya başladı. O daha yeni kalkmıştı ki Gavrilo kendi avlusuna yaklaştı. Yine de İvan ona yetişti. Tam tutacaktı ki başına taş gibi sert bir şey indi hızla. Gavrilo bir meşe kazığını alıp ona yaklaşırken var gücüyle kafasına indirmişti. İvan deliye döndü. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. Sonra da gözleri karardı. Bacaklarında derman kalmamıştı. Aniden oraya yığılıverdi. Kendine geldiğinde Gavrilo ortadan kaybolmuştu. Her yer sanki sabahmış gibi aydınlıktı. Evinin olduğu yerden Malan'a sesini andıran bir çatırtı, bir uğultu geliyordu. İvan başını arkaya çevirdiğinde ambarın tamamıyla yandığını, alevlerin yandaki ambara sıçradığını, rüzgarın ateş ve duman dalgalarıyla beraber sap parçalarını kulübeye doğru savurduğunu gördü. Ellerini kalçalarına vurarak bağırmaya başladı. ''Aman Allah'ım, bu ne böyle? Eğer yanan ilk sap demetini söndürüverseydim şimdi bunlar olmayacaktı. Ben mahvoldum.'' Tekrar bağırmak istediyse de nefesi yetmedi, sesi çıkmaz oldu. Koşmak istedi, bacaklarında derman yoktu. Birkaç adım attı, sendeledi, yine nefesi kesildi. Durdu. Biraz dinlendi. Yine yürüdü. Ambarı dolanıp yangın yerine gelinceye kadar yandaki ambarda tamamen alevler içinde kaldı. Ateş kulübenin bir köşesiyle dış kapıyı da tutuşturmuştu. Kulübeden alevler fışkırıyordu adeta, avluya girecek yol yoktu. Büyük bir kalabalık toplandıysa da ellerinden gelen hiçbir şey yoktu. Komşular eşya ve hayvanlarını dışarıya çıkarıyorlardı. İvan'ın evinden sonra Gavrilo'nun evi de alev aldı. Rüzgar giderek şiddetleniyordu. Alev sokağın öbür yanına geçti. Sonunda aşağı yukarı köyün yarısı yanmıştı. İvan'ın ailesi sadece ihtiyar babayı ve kendi canlarını kurtarabildiler. Gece otlatılmaya götürülenler dışında bütün hayvanlar, tavuklar, eşyalar, arabalar, kara sabanlar, kadınların sandıkları, erzak, her şey ama her şey yandı, kül oldu. Gavrilolar da sadece hayvanlarla beraber bazı eşyalarını kurtarabilmişlerdi. Yangın sabaha kadar devam etti. İvan avlusunun karşısına geçmiş bakıyor ve sadece ''Aman Allah'ım, bu nasıl iş böyle? O ilk sap demetini çatıdan çıkarıp söndürseydim.'' diye söylenip duruyordu. Kulübenin tavanı da yanmaya başlayınca oraya gitti, bir kütüğü yakalayıp kendine doğru çekmek istedi. Kadınlar onu görünce bağırışmaya başladılar. Umursamadı, kütüğü çatıdan çekip çıkardı. Başka bir kütüğü de yakaladı fakat dengesini kaybedip ateşin üstüne düştü. Hemen oğlu yetişip kurtardıysa da saçı, sakalı, elbisesi yanmıştı. Hiçbir şey duyacak halde değildi. Halk onun için felaket onu sersemletti diyordu. Yangın bitmek üzereydi artık. İvan hep aynı şeyi tekrar edip duruyordu. ''Aman Allah'ım, bu nasıl iş böyle? Keşke tutuşan ilk sap demetini söndürseydim.'' Sabahleyin köyün muhtarı oğlunu gönderip İvan'ı çağırdı. ''İvan amca, baban ölmek üzere. Seninle vedalaşmak istiyor.'' İvan babasını filan unutmuştu. Ne demek istediğini anlayamamıştı. Gelen çocuğa sordu. ''Ne babası? Kim istiyor?'' Muhtarın oğlu, ''Baban seni istiyor İvan amca, vedalaşmak için seni çağırmamızı istedi.'' diyerek elinden çekti. İvan onunla beraber gitti. Yaşlı baba yangından kurtarılırken üzerine ateşli bir şey düşmüş ve yanmıştı. Onu alıp köyün diğer ucundaki muhtarın evine götürmüşlerdi. Orası yangından uzaktaydı. İvan babasının yanına geldiğinde orada muhtarın ihtiyar karısı ve çocukları da vardı. Herkes yangın yerine gitmişti. İhtiyar adam elinde bir mumla yatakta yatıyor, yüzünü yana çevirmiş, kapıya bakıyordu. Oğlu içeri girince kımıldar gibi oldu. İhtiyar kadın oğlunun geldiğini söyledi. İhtiyar yaklaşmasını istedi. İvan yaklaşınca, ''Nasıl?'' dedi. ''Vanyatka, ben sana dememiş miydim? Köyü ateşe veren kim?'' İvan, ''O baba o. Her şeyi gözümle gördüm. Gözümün önünde ateşi çatıya soktu. Eğer önce onun tutuşturduğu sap demetini çıkarıp ayaklarımın altında söndürüverseydim bunların hiçbiri olmayacaktı.'' ''Bak İvan, ben artık ölüyorum. Sen de bir gün öleceksin. Söyle, söyle suç kimin?'' İvan babasına bakıyor ve susuyordu. Tek kelime bile konuşmuyordu. ''Allah için söyle, suç kimde? Ben sana önceden dememiş miydim?'' İvan ancak şimdi kendine gelebilmişti. Burnuyla hızlı hızlı nefes alarak ''Suç bende baba'' dedi. Babasının önünde diz çöküp ağlaya ağlaya ''Affet beni baba. Hem sana da Allah'a karşı da suçluyum'' dedi. İhtiyar ellerini oynattı, mumu sol eline aldı ve sağ elini alnına uzattı. Haç çıkarmak istedi ama yapamadı. Durdu. ''Büyüksün Allah'ım, büyüksün'' diye bir dua mırıldandı. Sonra da gözlerini oğluna dikip ''Vanka, ey Vanka!'' ''Evet baba, buyur. Ne olacak şimdi?'' İvan ağlıyordu. ''Bilmiyorum baba. Bundan sonra nasıl yaşayacağız bilmiyorum.'' İhtiyar gözlerini yumdu. Kuvvet topluyormuş gibiydi. Diliyle dudaklarını ıslattı, gözlerini tekrar açıp ''Yaşarsınız oğlum, yaşarsınız'' dedi. Ve biraz sustuktan sonra gülümseyerek ''Bak Vanka, yangını kimin çıkardığını söylemeyeceksin. Sen başkasının bir kabahatini gizlersen Allah da senin iki günahını affeder'' diye ekledi. İhtiyar mumu iki eliyle tutarak kalbinin altına götürdü, iç çekti ve ruhunu teslim etti. İvan Gavrilo'yu ele vermedi. Böylelikle kimse de yangını kimin çıkardığını öğrenemedi. Artık bundan sonra İvan Gavrilo'ya kızmıyordu. Gavrilo ise İvan'ın neden kendisini ele vermediğine şaşırıp kalmıştı. Önceleri ondan korkan Gavrilo zamanla yavaş yavaş alıştı. Hem erkekler hem de kadınlar kavgadan vazgeçtiler. Köy yeni baştan kuruldu ve iki aile aynı avlunun içine yerleşti. İvan'la Gavrilo yine birbirine komşu oldular. Tıpkı babaları gibi iyi birer komşu olarak yaşıyorlardı. İvan, Şarbakov babasının söylediklerini ve Allah'ın öğütlerini hiçbir zaman aklından çıkarmıyordu. Ateşi kıvılcımken söndürmek gerekti. Ona birisi kötülük etse intikam almaya değil, işi düzeltmeye çalışıyordu. Birisi ona küfredince küfürle karşılık vermiyor, karşısındaki adamı güzel konuşmaya teşvik ediyordu. Kadınlara ve çocuklara da aynı terbiyeyi veriyordu. İvan Şerbakov işte bu şekilde hayatını yeni bir düzene koydu ve eskisinden çok daha huzurlu bir şekilde yaşamaya başladı.